Ayrım 2. Bilge Kadın, Christian Jacques. Sayfa 23. 3. Bölüm. Sakın, dedi mezar katibi hizmetçisi güçlü Newt'a. Sakın o lanet olası süpürgeni kütüphaneme sokma. Kütüphaneyi ben temizlerim. Genç kız omuzlarını silkmekle yetindi her sabah aynı vaaz. 62 yaşında yalnız bir dağ keçisinden daha öfkeli olan Kenthir'de önemli görevlerde bulunan katiplere has bir hantallık vardı. Ama hareketli ve parlak gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Büyük Ramses'in ölümünden beri pençeleştiği uykusuzluğu adamotu çayı sayesinde yenmişti. İçinde yaşadığı küçük topluluğun bu geçiş sürecinde büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu, yaşam biçimini onaylamayacak bir hükümdara direnemeyeceğini çok iyi biliyordu. Ama yine de sonsuza dek sürecekmiş gibi görevine dört elle sarılıyordu. En önemli konulardan biri olan loncanın su ihtiyacı iki yoldan karşılanırdı. Hathor Tapınağı'nın 60 metre kuzey doğusundaki çok derin kuyudan ve durup dinlenmeden gelip giden eşekçilerden. Kuyu dik açıyla yontulmuş duvarları, kireç taşından tabanı, törenlere su taşıyanların aşağıya inebilecekleri görkemli merdivenleriyle bir mimari harikasıydı. Ne var ki gündelik ihtiyaca, özellikle de köyün başlıca kaygısı olan temizliğe cevap vermekten uzaktı. İşte bu nedenden dolayı mezar katibi her sabah sakaların gelişini sabırsızlıkla bekler olmuştu. Sakaların ağır damacanalarındaki sular pişirilmiş kırmızı topraktan yapılan, üzerine açık sarı ya da koyu kırmızı kapaklar örtülen değerli sıvının taze kalması için sokaklarda gölgeye ve çıkıntıların altına yerleştirilen dev testilere doldurulurdu. Testilerden bazılarının üzerinde 1. Amenofis'in, 3. Tutmosis'in, Firavun kraliçesi Hatshepsut'un adları kazınmıştı. Bu adlarla hükümdarların hakikat meydanı halkının iyi yaşamasıyla ilgilendikleri kanıtlanıyordu. Kural katıydı. Sakalar günde birkaç kez biri köyün kuzeyinde, diğeri güneyindeki iki sarnıca döküyorlardı getirdikleri suyu. Köylüler ellerinde küplerle geliyor, aldıkları suyu evlerindeki testilere boşaltıp içmek, yıkanmak ya da yemek yapmak için kullanıyordu. Kuruluşundan beri çölün ortasında yaşayan bu küçük topluluk hiç su sıkıntısı çekmemişti. Tam tersine, boldu su. Vezir tarafından atanı firavunca onaylanan mezar katibinin işi başından aşkındı. Köyün refahı, iki ekip şefi arasındaki işbirliğinin devamı, çalışanların ücretlerinin ödenmesi, işe gelmeyenler ile gelmeme nedenlerinin özenle kaydedildiği mezar defterinin tutulması, iş için gerekli malzemenin sağlanarak dağıtılması ve seleflerinin başlattığı büyük eserin sürdürülmesi hep katibin göreviydi. Bütün bu ürkütücü yoğunluk Kenhir'in en sevdiği eğlencesine, yazı yazmasına engel olamıyordu. Ölümünden önce seçkin Maat yazıcısı görevine atanan ünlü Ramose'nin manevi oğlu Kenhir, miras olarak babalığının güzel evine, yazıhanesine, her şeyden de önemlisi neredeyse okunaksız yazısıyla kopya ettiği, ünlü eserlerle dolu zengin kütüphanesine sahip olmuştu. Destansı şiire düşkündü. Ramses'in Hititlere karşı kazandığı, ışığın karanlıklara üstünlüğünü kanıtlayan Kadeş Savaşı'nın yeniden kaleme almış, daha sonra da görkemli 18. sülalenin tarihçesini yazmaya koyulmuştu. Emekliye ayrılır ayrılmaz uzun ve güç araştırmalarının meyvesini toplamaya, düşler anahtarına son biçimini vermeye hazırlanıyordu Kenhir. ''Sizi görmek isteyen bir zanaatkar var.'' dedi güçlü Newt.
''Meşgul olduğumu görmüyor musun? Bu köyde hiç sükunet bulamayacak mıyım?''
''Adamı kabul edecek misiniz yoksa göndereyim mi?''
''Gelsin.'' diye omurdandı Kenhir.
Sağ ekip heykeltıraşlarından araştırmacı İpuy zayıf ve asabi bir adamdı ama benzersiz bir beceriye sahipti. En inatçı kayaları bile dize getirir, güç bir işle karşılaştığında yakınmadan çekici ve keskiyi eline alırdı.
''Bir sorun mu var?''
''Kötü bir düş,'' dedi İpuy, ''size danışmak zorundayım.''
''Anlat.''
Önce koç Tanrı Hun'un bana görünüp kollarım seni koruyor. Tapınaklar yapman için sana dağların bağrından doğma taşları veriyorum dedi. Çok korkunçtu.
Sakın aldanma, harika bir şey bu. Hınum'un ruhunda insanları yaratan güç ile zanaatkarlara bu gücü ehlileştirme becerisi veren enerji toplanıyor. Sonra?
Sonra? İşte sonrasını anlatmak güç.
Kaybedecek zamanım yok İpo, ya anlatırsın ya da gidersin.
Zanaatkar utanıyor gibiydi. Bir kadınla, kendi karımdan başka bir kadınla seviştiğimi gördüm düşümde.
Çok kötü, tek bir yolu var. Sabah şafak sökerken kanaldaki suya dal. Böylelikle huzura kavuşursun. Söyle bakayım bana, neden ekiple birlikte Krallar Vadisi'ne gitmedin de köyde kaldın?
Babamın mezarına armağan götürdüm. Üstelik karım da hasta. Kenhir her ikisi de geçerli olan nedenleri mezar defterine yazdı. İpuy korkunç sonuçlar doğurabilecek tembel damgasını hak etmiyordu kuşkusuz. Yine de anlattıklarının doğru olup olmadığını denetleyecekti mezar katibi. Zanaatkarlardan biri teyzesi öldüğü için işe gelmediğini söyleyip de teyzesinin çok önce ölmüş olduğu anlaşıldığından beri kimseye güvenemiyordu. Yontucu Kenhir'in yazıhane olarak kullandığı sütunlu salondan daha yeni çıkmıştı ki ağır ağır hareket eden dev kadar iri marangoz Didya göründü.
Ustabaşı atölyede yapılacak bir iş verdi bana dedi. Görevi verirken de size ücretlerin yarın sabah ödenmesi gerektiğini hatırlatmamı istedi.
Ücretlerin ödenmesi 28 günde bir şaşmadan.
Mezar katibi ile iki ekip şefi beşer çuval sert buğday ile ikişer çuval arpa alırken her zanaatkarın payına 4 çuval sert buğday ve 1 çuval arpa düşüyordu. Buna et, elbise ve sandalet de eklenirdi. Her gün yağ, merhem ve koku dağıtımını da denetlerdi mezar katibi. Her köylü günde 5 kilo ekmek ile çörek, 300 gram balık, birkaç çeşit meyve ve sebze, süt ve bira alırdı. Artanlar pazarda değiş tokuş etmeye yarardı.
Bana görevimi hatırlatman gerekli mi dedi ya?
Zor dönemlerden geçiyoruz. Çoğunluk her zamanki dağıtımın sürüp sürmeyeceğini merak ediyor.
Eğer sürmeyecek olsa bunu size ilk bildiren ben olurdum. Yarın ücretler her zamanki gibi ödenecek. Hem de bir avuç buğday bile eksik kalmayacak.
Rahatlayan marangoz çıkıp gitti. Kenhir ne de olsa aynı endişeleri duyduğunu itiraf edemezdi. Daha köyü hiç ziyaret etmemiş olan yeni firavun bazı baskılara boyun eğerse dağıtımı kesmek gerekecekti. Loncanın sahip olduğu depolar bir süre direnmelerini sağlardı tabii ama bir süre sonra ne olacaktı? Homurdanmaya onulmaz bir biçimde düşkün olan mezar katibi çalışma koşullarından yakınıyor, Teb'de sürebileceği parlak hayat aklına geliyor ama köyü kendi hayatından da çok seviyordu. Herkesten, her şeyden yakınmaya ara vermeden selefi ve babalığı gibi burada öleceğini ve iyi ve kötü yanlarıyla basit birer insan olan zanaatkarların her gün tanrıların hizmetinde olağanüstü bir eser yarattıkları hakikat meydanının ona ait olduğunu biliyordu. Sıkıntı verici olan bu zanaatkarları söylenmelerine meydan vermeden bir arada tutmaktı. Üstelik bu da Kenhir'in göreviydi.
''Temizlik bitti.'' dedi güçlü Newt. ''Yemeği hazırlayacağım. Salatalık istemez. Hazmedemiyorum. Balığıma baharat koyma sakın.''
Evini işgal eden bu beladan uzun süre önce kurtulması gerekirdi. Ama öylesine kusursuz çalışıyor ve üstelik sert davranışını o kadar büyük bir tahammülle karşılıyordu ki. ''Sizinle konuşmak isteyen biri daha var.'' dedi hizmetçi.
''Anlaşılan kurtuluş yok. Söyle ona, daha sonra gelsin.''
Acil ve önemliymiş.
Anlaşıldı.
Sağ ekibin çizimcisi Pişkin Som'un payın karısı mezar katibinin karşısına dikildi. Şaşırmış görünüyordu. Çiftler arasında yeni bir tartışma diye düşündü Kenhir. Herif karısını boynuzladı, kadın şikayetçi. Köy mahkemesini toplamak gerekecek. Kapı nöbetçisi güvenlik sorumlusundan bir haber iletti. Korkunç bir şey.
Sakin olun ve anlatın.
Askerler birinci tabyanın hemen önünde. Köyü işgal etmek istiyorlar.
4. Bölüm
Büyük kapı açıldı. Mezar katibi dışarı çıktı. Şef Sobek katibe doğru seyirtti.
Ne oldu diye sordu Kenhir Sobek'e. Yanında askerle gelen bir vergi müfettişiyle başımız dertte. Sizi birinci tabiyanın orada bekliyorlar.
Güneşin altında yürüyüş, yazıhanesinin serinliğini patikanın kumlarına bin kez tercih eden Kenhir'in sevdiği uğraşılardan olmamıştı hiç. Yine de cesaretle yola koyuldu. Kısa bir süre sonra bekletilmekten öfkelenmiş memurun yanına vardı.
Mezar katibisiniz değil mi?
Ne istiyorsunuz?
Köy hiç hayvan vergisi ödememiş. Suçluları bulmak, ödeyecekleri cezaları belirlemek için içeri girmem gerek.
Hangi hayvanlardan bahsediyorsunuz diye sordu Kenir.
İneklerden, koyunlardan, bir de...
Mezar katibi kahkahayı patlattı. Yasalarda gülünecek bir şey yok diye azarladı onu vergi müfettişi. Yasalarda yok, ya sizde? Böylesi bir bilgisizlikle verilen görevleri yerine getirmeniz imkansız. Vezire ayrıntılı bir mektup yazıp işinizden uzaklaştırılmanızı isteyeceğim.
Vergi memuru şaşırmıştı.
Anlamıyorum, ben...
Dosyayı başından sonuna kadar ezberlemeden tehdide başvurulmaz. Köyün içinde sadece ev hayvanı var, kedi köpek, birkaç da küçük şebek. Öteki hayvanlar salgın hastalık korkusuyla yasaklandı. Eşekleri, öküzleri, inekleri, koyunları, domuzları görmek istiyorsanız köyün dışına, zanaatkarlara ait topraklara bakmanız gerekecek. Kısacası bir hiç yüzünden bunca yol teptirdiniz bana, bundan da hiç hoşlanmam.
Kenhir'in yüzündeki öfkeyi gören müfettiş hızla geriye çekilmekten, yanlışını olabildiğince çabuk unutturmaktan başka yapacak bir şey olmadığını anladı. Mezar katibi gibi önemli birinin şikayette bulunması meslek hayatının sonu olabilirdi.
Böylesi asalaklardan ne zaman kurtulacağız diye omurdandı Kenhir,
vergi müfettişinin başını önüne eğip gidişini izlerken. Kazanılan zafere rağmen Şef Sobek pek sevinçli görünmüyordu.
''Başka bir şey daha mı var?'' diye sordu Kenhir.
''Size anlatmadığım ürkütücü bir şey oldu.''
''İyi öyleyse şimdi anlat.''
''Suç aletleri yazıhanemde.''
İki görevli Sobek'in yazıhanesine yürüdü ve polis şefi Kenhir'e üzerleri olağanüstü resimlerle dolu kireç taşlarını gösterdi. Farenin birine çiçek götüren bir kedi, saçını şebeye taratan etek giymiş bir dişi sıçan, flüt çalan bir tilki, dans eden bir keçi, kuyruğunun üzerine dikilmiş mandolin çalan bir timsah, ip ve merdivenle bir ağacın yüksek dalına tünemiş su aygırının yanına ulaşmaya çalışan bir kırlangıç, eli kalkanlı bir köstebek sürüsünden kaçmak için savaş arabasına binmiş yayını geren bir fare, buğday yığınının tepesine oturmuş bir maymun. İlgi çekici bir resimdi ama Kenhir gülümsemedi bile. Resimlerde lonca üyelerinden birkaçının belirgin çizgilerini tanımıştı. Daha da kötüsü yayını geren fare düşmanlarıyla savaşan firavundan başkası olamazdı. Maymuna gelince hayvanın mezar katibini andıran atları Kenhir'in gözünden kaçmamıştı.
''Bu iğrenç şeyleri kim getirdi?''
''Ben yok yan buraya bırakmışlar.
Hemen yok et.''
Ya suçlu yeniden yaparsa?
Yapamayacak, inan bana.
Kenhir suçluyu tanıyordu. Üslup, resmin keskin atları, saygısızlığı, hepsi cesur panebi işaret ediyordu. Kuralları hiçe sayabilecek bir yapıda olduğunu bile bile genç adamın loncaya kabul edilmesi için elinden geleni yapmıştı. Hakikat meydanı böylesi bir yeteneği arasına almamazlık edemezdi. Ama cesur panep bu kez fazla ileri gitmişti. Nübiyeli polisin gözünde bir parıltı vardı.
''Bu tatsız şakanın gülünecek tarafı yok Sobek. Elindekiler bu köyde uyulması gereken ciddiyete ve kurallara yapılmış birer hakaret.''
''Sizinle aynı fikirdeyim. Bunların önüne geçeceğinizden de eminim. Ama bizi bekleyen daha önemli bir tehlike yok mu?''
Biraz önceki vergi müfettişini gönderen, daha önce beni rüşvete bulaştırmaya çalışan, beceremeyince de tayin ettirmeye kalkan Batı yakası baş yöneticisi Abri.
Hala onun hakikat meydanına karşı bir şeyler hazırladığından kuşkulanıyorsun değil mi?
Her zamankinden de çok.
Kendinin yüzü karardı.
Haksız olmanı o kadar çok isterdim ki, ama hakkında bilgi topladım. Bu Abri her türlü entrikaya hazır, hırslı birine benziyor. Şimdiki koşullarda soruşturmayı derinleştirmek imkansız. Yeni firavunun ona hazırladığı geleceği kim bilebilir? İlerleyecek mi, şimdiki görevini kayıp mı edecek, yoksa olduğu yerde mi kalacak?
Kurnazlığı işe yaramadı ama Avri'yi tanırım. Kolay vazgeçeceklerden değildir. Eminim bundan. Köyün güvenliğini tehdit ettiği için rütbesi ne olursa olsun müdahale etmek zorunda kaldım.
Biraz sabırlı ol Sobek. Mernettah'ın ilk kararları bundan sonraki tutumumuzun ne olacağı hakkında yeterli bilgiyi verecektir. Bu arada gözünü dört açmayı sürdür.
Köy halkını korkutmamak amacıyla düşüncelerini açıklamasa da mezar katibi de en azından Şef Sobek kadar endişeliydi. Sarayda bir değişiklik olur, Abri benzeri entrikacılar daha da güçlenirse hakikat meydanının birkaç haftalık ömrü kaldı demektir diye düşünüyordu. Kenhir köyün büyük kapısına doğru yürürken yardımcılar atölye ve evlerinden çıktı, öfkeyle mezar katibinin çevresini sardılar. Demirci, kasap, kazancı, biracı, kunduracı, dokumacılar, balıkçılar, oduncular ve bahçıvanlar heyecan içindeydi. Sözü şefleri, çömlekçi Beken aldı.
''Burada adımız taşıyanlar olarak geçiyor ama'' diye hatırlattı. ''Bizim de haklarımız var. Birinci hakkımız da başımızda bir şeylerin dönüp dönmediğini bilmek.''
''Şimdilik değişen bir şey yok.''
''Biraz önce askerlerin saldırısına uğramadık mı?''
Gülünç bir yönetim hatası, her şey halloldu.
Köy kapanacak mı?
Endişeleriniz yersiz.
Bunu bizi rahatlatmak için mi söylüyorsunuz?
Yaptığınız işin karşılığını her zamanki gibi alacaksınız. Hiçbir işe son verilmeyecek. Bunlardan daha iyi güvence olur mu?
Kenhir'in sözleri yardımcıları sakinleştirdi. İşimizin başına dönelim dedi çömlekçi. Demircinin belli belirsiz omurtuları kalabalığın mırıltıları arasında kayboldu. Yardımcılar ayaklarını sürüyerek dağılırken mezar katibi köye girdi ve pişkin somun payın şaşkınlıktan ne yapacağını kestiremez görünen karısıyla karşılaştı.
''Küçük kedim kayboldu. Onu komşumun çaldığından ve evinde sakladığından eminim. Parlak tüyünden dolayı kedimi kıskanıyordu. Şimdi de çaldı işte. O kadının evini aramalı, sonra da onu cezalandırmalısınız.
Yapacak çok daha önemli işlerim var. Onun...
Yoksa köy mahkemesine başvururum.
Kendin içini çekti. Peki gidelim bakalım.
Daha şimdiden iki ev kadını arasındaki korkunç kapışmayı duyar gibi oluyordu mezar katibi. Ne var ki böylesi sorunları çözümlemek ve aileler arası ahengi korumak da onun göreviydi. Talihi yaver gitti. Kaçak kedi bir dam üstünden sahibesinin ayakları dibine atladı. Pişkin somun payın karısı hayvancağızı kucağına aldı, bir taraftan öpmeye, diğer taraftan da usul usul azarlamaya koyuldu. Kadının kararsızlığı karşısında şaşkına dönen Kenhir tek bir söz bile etmeden uzaklaştı. Şu lanetli günde başına daha neler gelecekti kim bilir.
Yemek hazır dedi güçlü Niyut. Mezar katibi eve adım atar atmaz. Tatlı olarak içi hurma dolu bir kek yiyeceksiniz.
Umarım hurmalar yumuşaktır.
Yiyince görürsünüz.
Şu baş belası nasıl böylesine saygısız olabiliyordu. Buna son vermeliyim diye düşündü Kenhir. Ne var ki kafasında çok daha ciddi, çok daha acil sorunlar vardı. Ustabaşı Suskun bildirilen kurallara uyarak Büyük Ramses'in ebedi istirahat yağını zamanında tamamlayabilecek miydi? Adamın olağanüstü yetenekleri olduğu kesindi. Buraya kadar tamam da bu onun ilk büyük göreviydi. Böylesi önemli bir işi tamamlamak için gerekli dehaya sahip miydi bilinemezdi. Suskun nefer başarılı olamazsa hakikat meydanı ölüm fermanını kendi elleriyle imzalamış olacaktı.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.